Efendim hayırlı akşamlar. Erkam Radyo'da iftar sevincine hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bugün 22 Ramazan 1440 Pazartesi değerli dinleyenler. Hayırlı akşamlar, hayırlı iftarlar diliyoruz. Ve bugün de iftar sevincini beraber paylaşmak üzere radyolarında bizlere kulak veren herkese selamlarımızı, muhabbetlerimizi gönderiyoruz. Ve iftar sevincinin ilk bölümünde bu akşamda size eşlik etmeye çalışacağız. İftar sevincinize, bu dakikalarınıza, iftara yaklaştığımız bu güzel anlarda sizlere eşlik etmeye çalışacağız. Sizlere sesleniyor olacağız. Değerli dinleyenlerimiz, bir kez daha hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Kıymetli dinleyenlerimiz, bu akşam iftar sevincinin misafirini hemen paylaşmak istiyorum sizinle. Evet, Profesör Doktor İrfan Gündüz'ün bu akşam iftar sevincinde Erkam Radyo stüdyolarında misafiri Altınoluk Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Lütfü Arslan olacak ve Gurbette Ramazan Nasıl? Bu konuyu konuşacaklar. Gurbette Ramazan'ı konuşacaklar değerli dinleyenler. Bilhassa bizlere gurbetten kulak veren dinleyicilerimizi bu sohbeti dinlemeye davet ediyoruz. Tabii ki bütün dinleyenlerimiz bu güzel sohbeti kaçırmasınlar. Bu temenniyi iletelim. Kıymetli dinleyenlerimiz, 22 Ramazan akşamında İstanbul için iftar vakti 20.32'de olacak. İnşallah o vakit İstanbullular iftarlarını yapıyor olacaklar. Allah kabul etsin şimdiden. Evet, her zaman olduğu gibi öncelikle sözü sözlerin en güzeline bırakalım. Kur'an ayı Ramazan ikliminde bu güzel dakikalarda, bu anlamlı anlarda şimdi Rabbimizin bizlere çağrısına kulak verelim. Ardından tekrar birlikte olacağız, burada olacağız. Bizden ayrılmayın.
Tevbe Suresi 123 ila 129. ayetler. Okuyan Yaşar Özsoy.
Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْ هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ وَإِذَا مَا نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم.
Yaşar Özsoy'un tilavetinden Tevbe Suresi 123 ila 129. ayetleri dinlediniz.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Kafirlerden öncelikle yakınınızda olanlarla savaşın ve sizde bir sertlik bulsunlar. Bilin ki Allah kendisine karşı gelmekten sakınanlarla beraberdir. Herhangi bir sure indirildiğinde içlerinden alaylı bir şekilde "Bu hanginizin imanını artırdı?" diyenler olur. İman etmiş olanlara gelince, inen sure onların imanını artırmıştır. Onlar bunu birbirlerine müjdelerler. Kalplerinde hastalık olanlarınsa pisliklerine pislik katmış, küfürlerini artırmış, böylece kafir olarak ölüp gitmişlerdir. Görmüyorlar mı ki onlar her yıl bir veya iki kere belaya çarptırılıp imtihan ediliyorlar. Sonra ne tövbe ederler ne de ibret alırlar. Bir sure indirildi mi, sizi bir kimse görüyor mu diye birbirlerine göz ederler. Sonra da sıvışıp giderler. Anlamayan bir toplum olmalarından dolayı Allah onların kalplerini çevirmiştir. Andolsun size kendi içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki,
sizin sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır gelir. O size çok düşkün, müminlere karşı da çok şefkatli ve merhametlidir. Eğer yüz çevirirlerse de ki, bana Allah yeter. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Ben ancak ona tevekkül ettim. O yüce arşın sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi.
Evet değerli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'da İftar Sevinci programındayız. Başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennem azabından kurtuluş olan, Kur'an ayı olan Ramazan'da bu güzel programda Kur'an-ı Kerim tilavetine hep birlikte kulak verdik. Evet kıymetli dinleyenlerimiz, şimdi güzel bir ilahi ile İftar Sevinci'ne devam ediyoruz.
Hüdayi güşeyle
şu şeyle hüdayı güş eyle, aşka gelip coş eyle, bu Kevser'den nuş eyle, tevhide gel tevhide, bu Kevser'den nuş eyle. Allah hak, la ilahe illallah. Allahu la ilahe illallah. Hak, la ilahe illallah. Allahu la ilahe illallah.
Evet değerli dinleyenlerimiz, İftar Sevinci'nde tekrar birlikteyiz. Radyolarını yeni açanlara hayırlı akşamlar, hayırlı iftarlar diliyoruz. Ramazan ayının bu son diliminde, yani cehennem azabından kurtuluş beraatının inşallah alındığı bu son 10 günde sizlere sesleniyoruz yine yeniden. Ve şimdi Hüdayi coğrafyasında Ramazan izlenimlerini alacağız. Yine Hüdayi coğrafyasından sesimizin, soluğumuzun, elimizin uzandığı bir ülkeye gideceğiz ve oradaki Ramazan heyecanını radyolarınıza, hanelerinize, işyerlerinize, arabalarınıza taşımaya çalışacağız. Değerli dinleyenler, İftar Sevinci programına devam ediyoruz. Şimdi güzel bir ülkeye, evladı Fatih Han yurdu Bosna Hersek'e bağlanacağız. Ve şu anda telefon attığımızda Bosna Hersek Hüdayi Vakfı Ülke Koordinatörü Ufuk Şahin Bey var. Ufuk Bey merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
Merhabalar efendim, hoş bulduk.
Evet, Ramazan-ı Şerif Bosna Hersek'te nasıl geçiyor? Orada Hüdayi Vakfı'nın çalışmaları nelerdir? Bunları sizlerden dinlemek istiyoruz. Ama öncelikle Ramazan orada nasıl karşılandı? Ramazan iklimi nasıl yaşanıyor Bosna Hersek'te, kardeş ülkemizde? Bunları sizden dinlemek isteriz. Sosyal hayatta ne gibi farklılıklar oluştu Ramazan'ın gelmesiyle birlikte? Orada Ramazan coşkusu, Ramazan sevinci nasıl yaşanıyor? Bu izlenimlerinizi bizimle paylaşın. Yaşırsanız ilk olarak seviniriz.
Efendim tabi Ramazan'ın gelişiyle Bosna'daki manevi atmosfer bir başka hissediliyor. Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki en önemli Osmanlı miraslarından başçarşı Ramazan aylarında farklı bir kimliğe bürünüyor. Tutulan oruçların, kılınan teravih namazlarının yanında Ramazan aylarıyla özdeşleşen önemli geleneklerden mukabele de Bosna Hersek'te asırlardır süre geliyor. Örneğin Saraybosna'nın birçok camisinde olduğu gibi başçarşıdaki Gazi Hüsrev Bey camisinde de mukabele geleneği yaşatılıyor. Osmanlı Devleti'nin Bosna Sancak Bey'i Gazi Hüsrev Bey tarafından 16. yüzyılda yaptırılan camide 10 hafız her Ramazan biri sahurdan, diğeri ikindi namazından sonra günde 2 kez mukabele okuyor. Gazi Hüsrev Bey camisinde bir diğer gelenek ise caminin baş imamının her gün cami avlusunda bulunan Gazi Hüsrev Bey'in türbesinde bir cüz Kur'an-ı Kerim okuması.
Evet. Peki Ufuk Bey, şimdi gelelim Hüdayi Vakfı'nın oradaki çalışmalarına. Ramazan'a özel olarak hangi çalışmalarda bulunuyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Bunları dinlemek istiyoruz.
Efendim, Türkiye'deki hayır sahibi insanların Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı'na bağışlamış olduğu yardımlar vesilesiyle Ramazan ayında Bosna Hersek'teki ihtiyaç sahibi, dul, yetim ve engelli kardeşlerimize erzak dağıtımında bulunarak destek olmaya çalışıyoruz. Ayrıca belirlenen noktalarda iftar sofraları kurarak Bosnalı kardeşlerimize sofralarımızı paylaşıyoruz.
Evet. Peki şunu da sormak istiyorum. Ramazan dışında neler yapıyorsunuz? Başka hangi faaliyetleriniz var? Bütün bir yıl boyunca yaptığınız çalışmalardan da bahsedebilir misiniz?
Efendim tabii öncelikle Hüdayi Vakfı'nın Bosna'daki hizmetlerini Osmaniye Vakfı olarak iki kola ayırabiliriz. Birincisi insani yardım. Bu Bunlar burs desteği, Ramazan paketi dağıtımı ve kurban faaliyetleri. İkincisi eğitim hizmetleri, Saraybosna Yüksek Öğrenim Kız Hizmetleri, Saraybosna Yaygın Eğitim, Saraybosna Şehadet Camii Gündüzlü Kur'an Kursu Mektebi, Kakan Şehri Yaygın Eğitim Hizmetleri, Nomi Tiramlik Fatih Sultan Mehmet Kreşi. Bunlarla beraber kitap tercüme faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Tercümesi yapılıp basılan kitaplar Hazreti Muhammed 1, Hazreti Muhammed 2, Emsalsiz Örnek Şahsiyet, Akıl ve Felsefe, Benim Güzel Dinim, Asr-ı Saadet Toplumu. Basıma hazırlanan kitaplar ise Faziletler Medeniyeti 1, Faziletler Medeniyeti 2.
Evet, peki Ufuk Bey şunu sormak istiyorum şimdi de. Hüdayi Vakfı denilince, Türkiye denilince, Bosna Hersek'teki bunun karşılığı nedir? İnsanlar ne düşünüyor? Nasıl karşılıyorlar Hüdayi Vakfı'nı ve Türkiye olarak bizleri?
Efendim, bildiğiniz üzere Bosna Hersek yakın tarihte savaş geçirmiş bir ülke. Savaşın ülke ve toplum üzerinde maddi anlamda etki bıraktığı gibi manevi olarak da etkileri olmuş ve hala bu etkileri hissetmek mümkün. Dolayısıyla bu anlamda Türkiye'nin, Hüdayi Vakfımızın Bosna Hersek'e maddi ve manevi olarak destekleri devam etmiştir. Bu anlama hem Türkiye hem de Hüdayi Vakfımız Bosna Hersek'te buradaki yaşayan Müslümanlar bakımından çok ayrı bir önem arz ediyor.
Tabii şu anda bizi dünyanın farklı noktalarından dinleyen kıymetli dinleyicilerimiz için onlara ne mesaj vermek istersiniz? Yaptığınız bu yardımlar noktasında hem Bosna Hersek'te, Balkanlar'da, Afrika'da, Asya'da adını bilmediğimiz ülkelerde Hüdayi Vakfı Türkiye dahil 40 ülkede Türkiye ve 40 ülkede iftar sofraları açıyor, yardımlar dağıtıyor, erzak paketleri dağıtıyor. Bu yapılan yardımların önemi noktasında dinleyenlerimize hangi mesajları vermek istersiniz? Son olarak bu duygu ve düşüncelerinizi alalım.
Efendim, bahsettiğim üzere Bosna Hersek yakın tarihte savaş geçirmiş bir ülke. Dolayısıyla buradaki insanların yaralarına bir nevi merhem olmak kaydıyla buradaki yapılan yardımların, hizmetlerin insanlar üzerindeki etkisi gerçekten çok büyük. Belki bizler için çok büyük olmayan yardımlar Bosna Hersek'te yaşayan insanlar için, özellikle Müslüman toplum için çok şey ifade ediyor.
Evet, yani buradaki kardeşlerimiz için elimizden geldiğince ne yapabilirsek onları esirgemeden yapmakta fayda var. Oradaki kardeşlerimize gönderilen küçük bir hediye orada devasa bir boyuta ulaşabiliyor. Çok teşekkür ediyoruz Ufuk Şahin, Hüdayi Vakfı Bosna Hersek Ülke Koordinatörü. Şimdiden hayırlı bayramlar diliyoruz size ve oradaki kardeşlerimize ve selam ve muhabbetlerimizi gönderiyoruz Türkiye'den evladı Fatihan yurdu Bosna Hersek'e. Çok teşekkürler efendim.
Biz teşekkür ederim Ramiz, sağ olun.
Evet değerli dinleyenler, Hüdayi coğrafyasında Ramazan izlenimlerini almaya devam ediyoruz. Bugün de Bosna Hersek evladı Fatihan yurdu Bosna Hersek'e uzandık ve orada yaşanan Ramazan coşkusunu, Ramazan heyecanını ve Hüdayi Vakfı'nın oradaki faaliyetlerini hem genel hem de Ramazan'a özel çalışmalarını Hüdayi Vakfı Bosna Hersek Ülke Koordinatörü Ufuk Şahin Bey'den dinledik. Bir kez daha teşekkür ediyoruz kendilerine. Efendim, Hüdayi Vakfı'nın Asya, Afrika, Balkanlar, Kafkasya, Orta Doğu, Uzak Doğu gibi farklı coğrafyalarda yaklaşık 40 ülkede açtığı iftar sofralarına ve erzak paketlerine siz de katkıda bulunmak istiyorsanız, bu hayır yarışına siz de ortak olmak istiyorsanız, hudayivakfi.org web sitesi üzerinden bağışta bulunabilirsiniz. Bir ailenin erzak paketini karşılayabilirsiniz. Bu 120 lira karşılığında ya da bir kişilik iftar için 25 lira bağışta bulunabilirsiniz. Ya da iftar, fitre, fidye kelimelerinden herhangi birini yazarak 4948'e kısa mesaj gönderip 25 lira bağışta bulunabilirsiniz. Rabbim yapmış olduğunuz yardımları, tutmuş olduğunuz oruçları şimdiden kabul buyursun efendim. Allah razı olsun sizlerden ve Hüdayi Vakfı'nın bu çalışmalarında emeği geçen 7'den 70'e herkesten diyoruz ve İftar Sevinci programına devam ediyoruz. Efendim Erkam Radyo'da İftar Sevinci'nde tekrar birlikteyiz. Radyolarını yeni açanlara hayırlı akşamlar, hoş geldiniz, hayırlı iftarlar diliyoruz. Bugün İstanbul için iftar vakti hemen paylaşalım. 20.32'de olacak, 20.32 itibarıyla İstanbullular oruçlarını açacak ve sofralar şenlenmiş olacak inşallah. Birazdan sokak röportajlarını dinleyeceğiz. Safa Ulusoy ve Sami Zorlu sokağa indiler ve bugün dua nedir diye sordular. Bakalım hangi cevaplar gelmiş, hep birlikte dinleyelim.
Dua kelimesi sizin için ne ifade eder?
Dua kelimesi benim için şunu ifade eder. Tabii dinimizde Allah'la kul arasında herhangi bir başka bir makam yoktur. Yani Allah'a doğrudan ulaşılabilecek yegane kanal duadır. Sıkıntıda olduğunuzda, üzüntüde olduğunuzda size yar ve yardımcı olacak olan Allah'a doğrudan ulaşabilirsiniz. Bu da özellikle de sabah namazı sonrası yapılan dua huzur da verir insana. Dua için ben bunları söyleyebilirim.
Ben kısa ve net şekilde özettiğim dua, yalvarış, yakarış Allah-u Teala'dan talep etmektir.
Allah'la birebir konuşma gibidir. İçimizden geçenleri, istediklerimizi, kimseyle paylaşamayacaklarımızı Allah'a söylemektir, Allah'tan istemektir.
Ben Allah'ın bize verdiği nimetlerden ötürü çok büyük mutluluk duyuyorum. O yüzden ona dua ederdim.
Yani dua Allah'a yakarma. Allah'ı çağırma, yani bir ihtiyacımız olduğunda, aciz kaldığımızda bizi yaratan Allah'a yalvarma.
Ben dua kelimesini yakarış olarak değerlendiriyorum. İşte bir insanın sadece zorda değil, her zaman Allah'ı düşündüğü, ellerini her zaman açması gerektiğini düşünüyorum. Ramazan ayında genel olarak yani sağlık üzerine dua ediyorum ben şahsen. İşte hastaların deva bulması Allah'tan, genelde borçluların işte güç bulması falan. Ama o tarz. Ramazan inşallah daha bereketli, daha iyi geçtiğini, işte hastalara da şifa vereceğini düşünüyorum.
En büyük şey de günahlarımızın bağışlanması için dua ederiz. Evet. Allah'ımıza. Yani Peygamber Efendimiz'e yanına komşu olmaya dua ederiz. Allah dualarımızı da kabul etsin.
Yani daha çok huzur bulmak için dua ederiz. Abim dediği gibi de Peygamber Efendimiz'e Allah'a kavuşmak için de dua ediyoruz.
Dua müminin silahıdır.
Dua Allah'dan bir şey istemektir, Allah'a şükür etmektir.
Dua bana Allah'a yalvarmayı şey yapıyor, ifade ediyor. Allah'la senin arandaki muhabbeti ifade ediyor. O bu kadar yani.
Aynı şekilde dua ibadet demektir. Allah'a ellerini açıp sığınmak demektir. Yani dua Allah'la insan arasındaki en büyük muhabbet, en büyük ibadet benim için.
Kulun Rabbinden niyazıdır, isteğidir.
Efendim İftar Sevinci'nin ilk bölümünün yavaş yavaş sonlarına yaklaşıyoruz. Birazdan Profesör Doktor İrfan Gündüz hocamızın bu stüdyoda misafiri Altınoluk Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Doçent Doktor Lütfü Arslan olacak ve gurbette Ramazan'ı konuşacaklar. Bu güzel sohbeti kaçırmamanızı tavsiye ediyoruz bir kez daha altını çizerek. Evet, İstanbul için bu akşam 20.32'de İftar vakti gerçekleşecek, oruçlar açılacak. Şimdiden Allah kabul etsin diyoruz ve günün duasıyla bu akşam da bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Birazdan Profesör Doktor İrfan Gündüz ve kıymetli misafiri radyolarımıza konuk olacak. Bir kez daha belirtelim. Efendim hayırlı iftarlar, hayırlı akşamlar. Allah'ım, fazl-ü rahmetinin kapılarını bugün yüzüme aç. Bugün de bereketlerini üzerime indir. Ve beni hoşnutluğuna vesile olacak şeylere muvaffak kıl. Beni cennetlerinin ortasına yerleştir.
Ey perişanların duasını kabul eden Allah'ım. Amin.
Erkam Radyomuzun çok değerli dinleyicileri, yine böyle bir Ramazan ikliminde güzel bir iftar sevinci programında sizlerle beraberiz. Her defasında olduğu gibi güzel bir misafirimiz var, güzel bir konuğumuz var. Ve konuğumuzla beraber iftar sevincinizi paylaşmak istiyoruz. Bugünkü konuğumuz bizim Lütfü kardeşimiz. Lütfücüğüm hoş geldin.
Hoş bulduk hocam.
Efendim, yeni görevinizi bir hatırlatırsanız. Şimdi Altınoluk Dergisi'nin yeni yazışları müdürü. Öyle değil mi?
Genel yayın yönetmeni diyelim hocam.
Genel yayın yönetmeni.
Evet, evet.
Neyse biz eski...
Çünkü üniversitedeki görevimiz devam ediyor.
Biz eski şeylere alışmışız.
Evet.
O yüzden Allah hayırlı mübarek eylesin.
Allah razı olsun hocam. Dualarınızı
efendim, bekleriz. Özellikle Lütfü Bey, şimdi ben gurbet ve hicret üzerinde çok durdum. Yerlilik ve yabancılık üzerinde durdum. Yani... hani Peygamber Efendimizin bu din garip gelmiştir, garip gidecektir.
Tuğba lil guraba.
Evet, şimdi ya gurbet nedir diye Ahmet Yesevi Hazretleri'nin bir nasihati var. Aman ha diyor, aman gurbete gidin, gurbete gidin. Gurbete giden hem Allah'a daha yakın olur hem de zengin olur diyor. Şimdi ben bunu şeye benzetiyorum. Nakşibendi ıslahında da var ya seferder vatan. Bir insanın kendisini irşad edecek mürşit araması için diğer diğer dolaşması da seferder vatan. Şimdi bir bitki bile kendi toprağından alıp başka bir toprağa koyduğunuz zaman daha gürleşiyor. Toprağını değiştirdiğiniz zaman. Şimdi bu gurbeti ya kendi memleketinde yaşayan adam eğer biraz da böyle kalabalık bir sülaleye mensupsa, ailesi güçlüyse aldatıcı ve yanlış bir gurur oluyor. Ve adam hiç böyle hiçbir kimseye boynunu bükmüyor. Gururlu, kibirli bir adam. Nasıl olsa diyor bana kimse yan bakamaz. Kaba ağacın gürlemesi dalıyla olur. Benim arkamda böyle ailem var filan der gibi. Bir bu yönü var, aldatıcı bir gururu, yerliliğin. Bir de öbür taraftan adamın kendi memleketinde dikkatini, enerjisini ve ilgisini dağıtan pek çok şey var. Biz Anadolu'dan geldiğimiz için bağa su gelir, bahçeye su gelir, tarlaya bir efendim bir şer döver gelir. İşte onları gidip halledersin. Direkt sabah ayağında çizme, elinde kürekle okula derse gelirsin. Şimdi böyle bir adamın derslerde başarılı olması düşünülebilir mi? Çünkü ilgi ve alaka, dikkati ve enerjiyi dağıtacak çevre çok. Her gün bir cenaze oluyor, her gün bir sünnet
arkadaşlar
düğün oluyor,
zaten.
Her gün bir hasta oluyor, arkadaşlar oluyor filan. Ha. Eğer bir insan gurbete gidiyorsa, bir defa bütün kendi dikkati ve enerjisini dağıtan bu alakalardan koparak, bir kendisi var gurbette, bir de yapacağı işi var. Yani motivasyonu kolay, efendim, herhangi bir işe kendisini konsantre etmesi kolay. Dolayısıyla orada başarılı olmanın daha şeysi, imkanı ortaya çıkıyor. Bir de orada, ya bu adam gitti gurbete de bir baltaya sap olamadan döndü diye, bundan da utandığı için gittiği yerde kendisini başarıya mahkum addediyor. Bunun verdiği motivasyon. Tabii ama bu onu zengin yapıyor. Bak, parayı da harcayamıyor. Memlekette olsa bir sürü parayı harcayacak yer çıkar. Sünnet düğünü, düğün, yok şu bu işte hastalık, arkadaşlarla yemek yiyelim filan diye. Gurbette belki daha çok kazanıyorsun ama daha çok az harcıyorsun. Tasarruf imkanı fazla. Bu işin dünyevi tarafı ve gurbete giden adam gerçekten Ahmet Yesevi Hazretleri'nin dediği gibi zengin oluyor.
Evet.
Ha bir de dindarlığı nereden geliyor? Onu soracağım size esas. Niye? Hocam bu kadar çok konuştun diye.
Yok estağfurullah demeyiz hocam. Öyle bir şey demiyorsun.
Ama yani açmak da lazım. O da...
Ramazan günü de böyle bir performans da iyi hocam.
Şimdi
yani.
Hani gurbete, gurbette bir adamın yalnızlığı ve yardımsızlığı var. Boynu bükük. Orada bir yere sığınması lazım. Nereye sığınacak? Gurbette Allah'a sığınıyorsunuz. Bu da sizin hem o aldatıcı yerliliğin getirdiği yalancı gurur ve kibiri ortadan kaldırıyor. Hem de bir yere sığınarak Allah'a sığınıyorsunuz, ona iltica ediyorsunuz. Bu da sizin dindarlığınızı artırıyor. Bu bakımdan bakın her ülkenin muhacirleri yerlilerini geçmiş gitmiş dünyalık bakımından. Aynı zamanda dindarlık bakımından da gelmiş geçmiş. Şimdi buradan esas ben soru. Niçin Zaten sizi buraya davet etmemizin esas sebebi de siz yüksek lisansınızı yurt dışında yaptınız. Özellikle evet, evet Amerika'da yaptınız.
Evet, evet
hocam. Dolayısıyla da bu gurbette boynu bükük insanların Ramazanları nasıldı? Ne yapıyordunuz? Onlara ne tavsiye edebiliriz? Ben konuyu açmak için biraz buraya
tamam,
girdim.
Hocam. Şimdi bu yurt dışına çıkanların yaşadığı bir vaka var. Kültürel şok diyorlar ona. Kültür şoku. Yani bahsettiğiniz işte kendi ortamından, arkadaşlarından, dostlarından, çevresinden ayrılıp da bambaşka bir değerler dünyasına insan geçince bir kültür şoku yaşıyor. O bir hakikaten kendisini bir silkeliyor. O silkeleme de çok zaman biraz da meşrebine göre dediğiniz gibi dini bir ortamla ya da işte genellikle Amerika ya da İngiltere örneğinde bu mescitlerde daha çok kendisini ortaya çıkartır. Bir mescidin etrafında toplanırsınız. Yani Ramazan da bu anlamda o kadar orada güzel geçer ki. Hatta ben onu bir Altınoluk dergimizde Medinelleştiren Zamanlar diye bir yazıya dökmüştüm. Yani orada her aslında cami, mescit bir tür ufak Medine.
Ufak bir Ravza-i Mutahhara.
Aynen hocam. Sofralar serilir. 1,5-2 saat öncesinden insanlar oraya gitmeye başlarlar iftara. İftar büyük bir şeyle açılır. Genellikle tam da Medine gibi bir hurmayla açarsınız. Hemen akşam namazını kılarsınız. Akabinde de böyle büyük bir neşeyle, o bir şey neşesi ama yani ruhani bir neşeyle yani. Böyle bir hep beraber iftar yapılır. Sonra teravih kılınır. Akabinde tekrar bir ikram olur. Ondan sonra bazen iş sahura kadar da uzayabilir o yaz eğer Ramazanlarıysa. Diğer türlü sabah namazında tekrar gelinir. Orada da sahurda da ayrı bir yine şey olur, teşkilat olur. Hasılı kelam böyle bir güzel cümbüş olur. Tam bir ruhani cümbüş. Bizim hocam gittiğimiz mescit bir Pakistanlıların daha çok devam ettiği bir yerdi. Ve onlar da her iftarı birisine böyle bölüştürmüşler, paylaştırmışlar. Biz 15-20 gün böyle hep başkalarının getirmiş olduğu ikramları yiyince bir gün dedim ki ya ben de bir talip olayım dedim. Hanımla görüştüm. Tamam dediler. Biz de kaç kişilik hazırlayalım? İşte 30-40 kişilik bir şey hazırlayın dediler. Biz kendimize göre hocam Türkiye'nin hani biraz da şeyini yansıtalım diye o hani gurme gustoluk şeyini efendim kendimize göre bir çeşidini yaptık. İşte böreğinden işte efendim pilavından şundan bundan daha çok Pakistanlıların ağırlıklı olduğu sofraya böyle bir sunduk.
Anadolu ikramımız. Sofrası sunduk.
Aynen sunduk hocam. Şimdi yediler. Onda bir sıkıntı yok. Fakat sonradan muttali oldum ben. Aslında tatsız tutsuz bir yemek olmuş onlar için. Çünkü o kadar baharat ya da köri denen bir onların kendilerine ait baharatları var. O kadar baharat yoğun bir yemek yiyorlar ki aslında bizim yemeğimizi biraz da lütfen yemişler yani.
Ayıp olmasın.
Ayıp olmasın diye. Sonradan bir tanesi dedi ki brother dedi orada böyle brother diye konuşuluyor. Brother dedi bizim dedi kendi kültürümüzün dışında dedi en çok severek yediğimiz yemek sinki oldu dedi. Her şeye rağmen dedi yani o baharatının az olmasına rağmen o bizim için güzel bir hatıraydı hocam gerçekten.
Şimdi burada tabii bir şey var. Yine velilerden birisinin güzel bir sözü var. Aynı sofradan yemek yiyenler aynı annenin memesinden süt emenler gibi kardeş olur. Veya bir başka şey daha söyleyeyim yine bizim dinleyicilerimiz daha iyi anlarlar diye. Gözle yakın olan gönülde yakın olur. Gözden ırak olan gönülden ırak olur. Şimdi bizim bu esasında iftar sofralarımız, sahur sofralarımız. Bunlar esasında aynı mahallenin insanlarını bir sofrada bir araya getiriyorsunuz. Bunları bir defa göz göze bir araya getiriyorsunuz. Bu gözde yakınlık, gönülde yakınlığa, toplumsal bir kaynaşmaya veya dayanışmaya sebep oluyor. Bu çok önemli bir iş bu. Kardeşlik duygusunun yeşermesi ve kardeşlik duygusunun güçlendirilmesi ve bunun lafta kalmayıp hayata geçirilmesi. Öbür taraftan aynı sofradan yemek yiyenler aynı annenin memesinden süt emenler gibi kardeş olur. Ya bu ümmet anlayışını, uhuvvet duygusunu lafta bırakmadan bunun hayata geçtiği yer. Gerçekten gurbette biz Türkiye'de caminin kıymetini pek fazla bilmiyoruz. Ama camilerin kıymeti gurbette çok daha iyi anlaşılıyor. Camiyi gördüğünüz zaman sadece görür görmez onun iç dünyanızda meydana getirdiği bir güven. Sonra ora kurtarılmış bir bölge gibi oraya sığındığınız zaman memlekete gelmiş havasını buluyorsunuz. Şimdi buradan esas demin söylediğim işin bir de bu tarafı var. Yani toplumsal kaynaşma, kardeşlik duygusunun ihyası anlamında gurbetteki Ramazan'ın bu yönü sizce nedir?
Evet. Hocam en başta bir gurbetle ilgili çok güzel bir aslında tahlil de yapmıştınız. Hani dünya hayatı son tahlilde bir gurbet. Ben Arafat'la ilgili bir yazı yazmıştım yine Altınoluğumuzda. Gurbetin en sıla yeri ifadesini kullanmıştım Arafat içinde. Hani Arafat hep beraber annemizin babamızın yürüyüşe başladığı yer aslında. Oradan sonra işte malum insanlığın macerası başlıyor. Arafat en sıla yer aslında Allah'ın evleri de camiler bu anlamda. Gurbetin içerisinde birer böyle minyatür sıla gibi yani.
Ya.
Yani oralarda biz aslında bir tür cennet yani esas yurdumuzun bir tür aslında teneffüsünü yaşıyoruz, hissediyoruz. Bu anlamda da oralar bizim tam da buyurduğunuz gibi iltica ettiğimiz yerler. Bizler mülteciyiz hocam aslında her birimiz yani.
Evet.
Yani ahiret aslında safhasına dünya zindanından iltica etmek isteyen aslında mültecileriz. Ya,
Peygamber Efendimiz el muhaciru men hacere manehallahu anhu. Gerçek muhacir Allah'ın yasaklarından kendisini sakındıran, uzak tutan insandır.
Camide böyle bir imkan yok. Yani daha doğrusu imkan derken camide günah işleyemezsiniz yani.
Evet.
Dolayısıyla orası tam da dediğiniz gibi böyle bir aslında sıla yani. Bir de hocam ben şeyi son 10 gün meselesinde orada şey gördüm. Bizde itikaf biraz bizim mesela memlekette şeydi. Yani şehirden bir iki tane insan çıkar. Böyle özel bir hazine olur onlara. Oraya girerler. İşte tepsi verilir, tepsi alınır. Gecenin bir yarısında ihtiyaçlarını gidermek için çıkarlar. Kimseye gözükmezler. Orada biraz daha rahat gördüm ben hocam bu şey meselesi, itikaf meselesini. Sonradan da yine memleketimizde hiç unutmuyorum. Kara Mustafa Paşa Camisi vardır Merzifon'da. Böyle kocaman bir deriden şey vardı hocam onun. Kapının üstünde.
Tabii ana şey.
Evet ana giriş.
Kapısının üstünde.
Onu kapatırlardı. Orada bir yaz hep dikkatimi çekerdi. Neveytül itikaf yazardı orada. Yani itikafa niyet ettim. Şimdi vakit namazı için bile girene aslında itikafa niyet ettiriyorlar tabii. Yani. Değil mi hocam?
Tabii.
Şimdi orada da ben onu gördüm. Bakıyorduk giriyorduk mesela camiye. 3-4 kişi oturuyorlar. Biraz hatta uyuyor. Öbür taraftan bir tanesi sohbet ediyor. Siz ne yapıyorsunuz birader? Biz itikaftayız derlerdi. Ya bizim itikaf anlayışımız orada çok değişti yani. Dedik ki ya demek ki itikaf böyle çok daha şey olabilir.
Aslında itikaf kelime anlamı itibariyle yoğunlaşmak demek. Yani.
Evet.
İbadete yoğunlaşmak, akif.
Evet.
Akif odur kelime anlamı.
Akifine fil mesacit diye geçiyor değil mi?
Şimdi itikaf da kişinin dış dünyadan ilgisini, ilişkisini kesip ibadet yoğun, Allah'a yönelişi yoğunlaştıracak bir şeye girmesi. Atmosfere girmesi.
Evet.
Bu 10 gün. Ramazan'ın son 10 günü ve vacip. Bu çok önemli. Sünnet-i Mekke'de galiba.
Evet, evet, evet. Diye.
Şimdi öyle bir şey. Ama itikaf sadece Ramazan'ın son 10 gününde olmuyor. Mesela siz evinizden çarşıya gidiyorsunuz ve sürekli caminin içinden geçeceksiniz. Cami yolak yapmak doğru değil. O zaman hep itikaf niyetiyle buradan bu kapıdan girip itikaf niyetiyle caminin içerisinde yürüdüğünüz sürece itikaf niyetinde olursanız bir mazur yok.
Hocam biz sizin aynı muhitte oturuyoruz ya. Siz Üsküdar'da sahilden gelip şey Gülnüş Valide Sultan'a namaza geçiyorsunuz.
Evet.
Şimdi ben de oradan Üsküdar arka tarafta Genç Derneği var oraya geçeceğim.
Evet.
Ben şimdi diyorum ki ya buradan soldan da meydanda da yürümek mümkün. Arkadan o işte efendim tabii. Kafenin olduğu yerden mümkün. Fakat diyorum ki ya camiye gireyim. Siz de şimdi diyorsunuz ki yolak edinme ama itikaf niyetiyle gir.
İşte itikaf niyetiyle.
Tamam itikaf niyetiyle girelim hocam.
İtikaf niyetiyle. O yüzden yazmışlar zaten.
Tamam.
O şey caminin cümle kapısının üstüne nevetül itikaf diye yazmışlar diye.
Evet.
Hatta biz bir namazdan diğer namaza beklerken itikaf niyetiyle beklemek.
Evet. Ribat mı diyorlar hocam?
Evet. Yani,
murabıt evet, yani. Esas evet. Ribat odur. Evet. Şimdi hocam sorunuzun esas boyutuna gelirsek. Şimdi orada mesela Somali'den bir kardeşimiz. Pakistan'dan bir, Hindistan'dan başka bir Arap kardeşimiz. Yine efendim Erirt'ten bir kardeşimiz. Bunlarla aynı sofrada, aynı heyecanla ve aynı efendim ibadeti yapmış olmanın vermiş olduğu bir tür böyle hani bir çabanın bir efendim... Hani gün boyu yememiş içmemişsin. Hep beraber o sofrada o sevinci tatmak hocam. Yani o sevincin beraber yaşanması hem orayı Medine'lileştiriyordu. Hem de bizim hakikaten birbirimize karşı sevgimizi, muhabbetimizi. Sonradan ben mesela orada aynı sofrada yemek yediğim insanların hiçbir efendim karşılık gözetmeden evde benim gelip mesela musluğumu, şunu bunu hiç şeysiz gelip tamir ettiklerine şahit oldum. Yani kimseden bir şey isteyemiyorsunuz, gurbettesiniz. Ama orada ya kardeşlerimiz var camide şeklindeki hissiyat bizi böyle sardı, sarmaladı. Elhamdülillah biz o Ramazan'dan sonra çok güzel kardeşler kazanmış olduk. Elhamdülillah.
Allah razı olsun. Şimdi siz o sıla dediniz ya, sıla.
Evet hocam.
Ben sılayı da çok önemsiyorum. Sıla bağ demek esasında. Hmm. Bağlamak demek sıla. Vasıl olmak.
He, vasıl olmak oradan geliyor. Vasıl geliyorum. Olmak.
Şimdi salat var. Namaz manasına. O da aynı kökten.
Hmm.
Sıla kökünden. Salatü selam var Peygamber Efendimize.
Bağlılığı gösteren
o da, şey. O da sıla kökünden. Yani namaz Allah'la bağ kurmak. Salatü selam da peygamberle bağ kurmak. Hatta namaz bizi dünya işlerinden, alakalarından, kendi dünyamızdan koparıp Allah'la buluşturduğu için aynı kökten bu ismi almış diyorum ben. Vuslat.
Evet.
Öbür taraftan salatü selam da Peygamber Efendimiz'i anınca bir salatü selam getiriyoruz. O da salatü selam da bizi Allah'ın Resulü ile yüz yüze getiriyor. Allah'ın Resulü ile beraber olmamızı sağlıyor.
Evet.
Bu bakımdan çok önemli bir iş bu sıla. Sıla-i Rahim de öyle. Toplumsal bağları kuvvetlendirmek için akrabaları ziyaret etmek, akrabalığı hep takviye etmek gerekir. Burada da Ramazan ister sofralarıyla, ister sadaka ve hayratıyla, ister zekatı, ister fıtresiyle. Aslında bu toplumsal dayanışma ruhunu hep daha da geliştiren ve güçlendirmeye çalışan en önemli argümanlarla donatılmış.
Evet, evet. Hocam işte yurt dışındaki iftarları konuşuyoruz veya Ramazanları konuşuyoruz. Bir dikkatimi çeken hocam Kur'an-ı Kerim hakikaten bizi çok ciddi bağlayan bir bağ. Yani bu tür bir kültürel bir bağın veya işte Ramazan bağının dışında esas Kur'an-ı Kerim'in. Çünkü herkes Kur'an-ı Kerim okuyor orada. Namaz sizi Kur'an-ı Kerim'le bağlıyor. Onu anlamak veya onu güzel okumak. Bir gün akşam namazı için bana dediler geç. Geçtim. Akşam namazı kıldırdım. Şimdi arkada o kadar Arap var. Yani kendilerinin efendim şey yaptı. Fakat bize elhamdülillah İmam Hatip'te vermişler bir eğitim. Bu bizim kendi şeyimiz yani okuyuş tarzımız. Beğendiler, hoşlarına gitti. Yani o mesela Kur'an'ın işte efendim şeyi, o edası, kıraatı bizi orada böyle tekrar bir başka bir muhabbette buluşturmuş oldu yani. Elhamdülillah bu anlamda Rabbimize şükrederiz yani gerçekten.
Geçen bir Ahmet Hamdi Hoca ile sohbet yapıyorduk. O sohbette bir şey söyledi. Ramazan'da verilen zekatlar, fitreler ve sadakalar esasında fakir fukaraya ümit vermektir dedi.
Oho, çok
ne güzel. Demek bu ümit vermektir? Kardeşim sen kendini yalnız ve yardımsız zannetme. Biz her zaman senin yanındayız. Her türlü ihtiyacın olduğu zaman arkandayız demektir. Bu çok önemli bir moral ve motivasyon kaynağıdır. Şimdi bununla ilgili tabii bu gurbetteki Ramazanların tatlılığı ve bu kaynaşmanın şeysi esas ümmet anlayışından kaynaklanıyor.
Evet.
Hatta bizim alimlerimiz bu وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّتُنْ يَدُعُونَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ bu ayet-i kerimedeki ümmeti açıklarken ümmet kelimesinin iki manası var diyorlar. Bir, kökünden türetilmiş.
Anne.
Aynı anneden doğan, aynı karındaş gibi birbirlerine yakın olmak, kardeş olmaktır ümmet demek. İkincisi de ümmet kelimesi imamet kökünden türetilmiş. Her bir Müslüman bulunduğu yerde lider konumunda olacak.
Evet.
Lokomotif olacak. Dünyadaki süper güç Müslümanlar olacak. Ümmet budur. İkinci ümmet anlayışı da bu. Hudutları biz çizeceğiz. Savaşları biz durduracağız. Haklıyı haksızı biz ayırt edeceğiz. Bu anlamda da İslam'ın Müslümana verdiği bir vizyon var.
Evet, evet. Hocam şimdi o şey de mesela bizim kendi muhitimizdeki caminin etrafta nasıl bir böyle özellikle 11 Eylül'den sonra nasıl bir nefret dalgasıyla karşı karşıya kaldığına biz bizzat şahit olduk yani. Gidemez gelemez olmuştuk. Yani saldırılar yüzünden oradaki. Fakat şimdi Amerika'da hükümet kapalı. Yani malum şeyden dolayı işte orada bir tahammül. Bütçe onaylanmayınca hükümet düşüyor. Hükümet şu anda kapalı. Memurlar maaş alamıyorlar. Müslümanlar maaş alamayan memurların hem işlerini yapıyorlar hem de onlara yardımcı oluyorlar şu anda. Yani bu da işte hakikaten dediğiniz manada
evet.
Bir cidden insanlığa rahmet olduğunu gösteriyor ümmet anlayışını.
Evet, evet. Lütfeciğim, dilersen sohbetimizin birinci bölümünü burada noktalamış olalım.
Hay hay hocam.
Değerli dinleyicilerimiz, yine kulağınız ve gönlünüz bizde olsun. Sohbetimize Lütfi Bey'le kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet Lütfeciğim, gelelim sohbetimizin ikinci bölümüne. Esas bu ikinci bölümünde sizin üzerinde önemli durduğunuz bir konu vardı. Toplumsal cinsiyet dediğiniz bir mesele vardı. Bugün dayatılmaya çalışan bir konu.
Evet hocam.
Bak bu sohbetin ikinci bölümü de dilerseniz bu konuya girelim.
Hay hay hocam.
Buyurun. Neden bu konuya girelim diyorum ben. Fıtratın tamamen bozulmaya çalışıldı, yok edilmeye çalışıldı. Çünkü Cenab-ı Hak fıtratallahi lleti fatarannâse aleyhâ buyuruyor. Allah'ın yarattığı fıtrat üzere yaşantıyı devam ettirmek. Bunu dışarıdan etkilerle siz zorlarsanız o zaman bu iş patlar. Zaten şey, atom bombası nedir? MC kare formülüne göre siz atom çekirdeğindeki o protonun dönüşünü ya da elektronun dönüşünü dış etkiyle tersine çevirmeye çalışırsanız o dönmez.
Evet.
Bu sefer infilak.
Müthiş bir enerji ortaya çıkıyor hocam.
Tabii. Evet. Aynen bunun gibi bir şey bu.
Evet.
Yani suları tersine akıtmak gibi
evet,
bir şey.
Evet.
Şimdi burada bu maalesef İslami olduğunu zanneden bazı anlayışların da bu tür düşüncelere kapıldığını da görüyoruz. O yüzden bu konuda özellikle sizin tecrübenizde var. Neleri söylemek lazım bu konuda?
Hocam şimdi bu toplumsal cinsiyet ifadesi son dönemde bize bir takım uluslararası sözleşmelere de dayatılan bir şey. İstanbul Sözleşmesi diye bir şey var. Uluslararası manada Türkiye'nin imza attığı, hatta ilk imzacısı olduğu bir sözleşmedir bu. Burada çok ilginçtir. Artık eş, karı, koca ifadeleri kullanılmıyor hocam. Partner ifadesi kullanılıyor. Yani partner. Bu ne demek? Bu gayrimeşru ilişkileri. İşte çok affedersiniz, iki tane aynı cinsin birlikteliğini, evliliğini de meşru görecek bir yasal düzenlemelere aslında zamanla yol verecek bir anlayış.
Aileyi müessesesini yok eden.
Evet, aileyi çok daha farklı.
Günübirlik ilişkileri meşrulaştıran bir anlayışın hakim kılınması.
Hocam çok affedersiniz, iki tane erkek aile kuracak. Bir tane efendim çocuğu evlatlık edinecekler. Biz buna aile diyeceğiz. Yani böyle bir yere doğru gidiyor. Şimdi burada toplumsal cinsiyet ifadesinin ne olduğunu bir kere bir izah etmek lazım. Diyorlar ki Allah bizi kadın ya da erkek olarak yaratmış olabilir. Hiç önemli değil. Teknoloji gelişti. Benim nasıl yaratıldığım değil, kendimi nasıl hissettiğime bakarak cinsiyetimi seçerim. Yani cinsiyet güya seçilebilen bir şey.
Kişinin iradesiyle olan bir şey.
Evet, sanki ben efendim istediğim neyi hissediyorsam kendimi. O yüzden de diyorlar ki çocuğun yetiştiği andan ve günden itibaren hiçbir şekilde ona dayatma yapmayın. O erkeksi dili bırakın. Mesela şöyle bir şey kullanmayın. Erkek gibi kadın demeyin. Ya da biraz kırıtan bir erkek olur. Kadın gibi erkek demeyin. Bunlar çünkü aslında cinsiyetçiliği çağrıştıran. Dolayısıyla gençleri veya çocukları yanlış yönlendiren kavramlardır. Bu açıdan biz cinsiyetsiz bir topluma doğru nasıl gidebiliriz? Bakın Milli Eğitim Bakanlığı'nda bu konuda okullarda ortaya koyduğu EdCep diye bir projesi vardı hocam. Bu projede tam da bu tür işte cinsiyet ayrımcılığına yol veren bir takım efendim ifadeleri, kültürümüzde yerleşkin bir takım kalıpları ortadan kaldırmayı aslında amaçlıyor. Bu noktada da doğrusu çok ciddi de bir lobi var hocam. Çok bilinçli bir şekilde adım adım adım şu Müslüman memleketimizde bu tür bir toplumsal cinsiyet kavramını yerleştirmeye çalışıyorlar.
Şimdi Lütfeciğim tabii bu yani Müslüman mahallesinde salyangoz satmak derler ya.
Aynen öyle hocam.
Tam bunun gibi belli yerlerden angaja olmuş, belki de belli yerlerden beslenen adamlar. Besleme sivil toplum örgütleri bunu özellikle teşvik ederek, belli meslekleri kanalize ederek filan bunu hayata geçirmeye çalışıyorlar. Ama burada benim esas iş bu noktaya nasıl geliyor diye düşündüğüm zaman biz setrül avreti, tesettürü, başörtüsünü biz sadece başörtüsü olarak tartışıyoruz. Tesettürü. Halbuki setrül avret erkeğe de farz, kadına da farz. Erken sınırı farklı, hanımların sınıfı farklı. Ama ikisine de farz. Biz sadece kadının başörtüsü diye değerlendiriyoruz tesettürü. Halbuki tesettür, İmam-ı Gazali diyor ki, sadece hastalıklar ve mikroplar bulaşıcı değildir. Haller ve huylar da bulaşıcıdır.
Cinsiyet de bulaşıcı hocam.
Şimdi oraya geleceğiz zaten. Şimdi.
Evet, evet.
Mesela alimlerle beraber olursanız size ilim bulaşır. Fasıklarla beraber olursanız fısk bulaşır.
Günah.
Peygamber Efendimiz bunu ifade buyururken diyor ki, iyi insanlarla beraber olan, misk satan insanlarla beraber olan gibidir. Onun güzel kokusu sana bulaşır. Kötü insanlarla beraber olan da demirci çırağıyla beraber olan gibidir.
İsi
onun
bulaşır.
İsi pası sana bulaşır. Buradan esasında cinsiyet de bulaşıcı. Uyku bulaşıcı. Hüzün bulaşıcı. Keder bulaşıcı.
Sevinç de.
Haller bulaşıcı. Evet. Sevinç bulaşıcı. Cinsiyet de bulaşıcı. İşte settürül avret esasında. Bu cinsiyetin bulaşıcılığını engelleyerek bir izolasyon. Aynen şey gibi. Elektriğin artı ve eksi kutbu var.
Evet.
Yani bu artı ve eksi kutup ikisi de olmalı. İkisini de yani nötr hale getirirseniz hiçbir zaman elektrik yanmaz. Şimdi diyorsunuz hani adamlar böyle bir toplum oluşturmaya çalışıyorlar. O yüzden artı ve eksi ikisi de izolasyonla kapatılır ki lambaya kadar bunlar birbirlerine dokunmasın. Lambadan önce dokunursa ne olur? Sigorta atar.
Evet.
Ve bugün dünyanın sigortası 60.
Evet. İhtilat aynı şekilde değil mi hocam? İhtilatta da bir aslında o tür bir şey var. Şeytanın hocam birkaç vaadi var malum. Hani niye secde etmedin denildiği zaman sonrasında mühlet istiyor. Ve böyle bir şey var. Ben diyeceğim onlar vesvese kuruntu vereceğim onlara diyor. Hayvanların kulaklarını yaracaklar diyor. Allah'ın yarattıklarını değiştirecekler diyor. Üç tane vaadi var hocam. Şimdi o vesvese kuruntu tam bir tüketim, haz ve hızdan başka tanımayan bir efendim yaşam biçimi. Şu anda ne alsanız doymuyorsunuz hocam.
Öyle ya.
Bu tam bir aslında şeytan cephesi yani.
Kemal Sayar hocanın söylediği bu. Haz ve hız medeniyeti.
Evet, evet, evet. Tam ona döndük. Hayvanların kulaklarının yarılması meselesinde bu Dolby diye şey vardı malum koyun. Onun kök hücresi hocam kulağa yarılarak alınmış hayvandan. Yani bu da bir Kur'an mucizesi yani bir tarafından baktığınız zaman. Klonlama denen hadise bugün insana da sıçradı. Yani çocuğum AIDS olmasın diye bir geni aldı oradan bir Çinli doktor. Muhtemelen şimdi şey gibi olacak yani. Ya çok güzel bir domates. Her şeyiyle harika. Rengi güzel gözüküyor. Pırıl pırıl. Fakat içi kof. Boş yani. Şey de üretmiyor. Epter yani. Tohum da vermiyor. Hocam yakında ben şundan korkuyorum. Yani biraz abartıyor gibi gözükebilir ama. Göreceğiz. İnsan evladı zannedeceğiz. Her şeyiyle böyle efendim endamıyla, tarzıyla, bakışıyla. Fakat klonlanmış insan çıkacak mesela. Yani böyle bir yere doğru gidiyoruz hocam. Hakikaten sıkıntılı bir süreç. Şimdi üçüncü vadide Allah'ın diyor yarattıklarını değiştirecekler. Yani tağyir dediğimiz şey. İşte erkekler kadın olacak, kadınlar erkek olacak. Hattı zatında istenen üçüncü bir cinstir hocam. O da cinsiyetsizlik. Yani işte tuvaletler mesela yakında en çok kısa zamanda maruz kalacağımız değişikliklerden bir tanesi. Efendim tuvalet erkek kadın diye niye ayırıyorsunuz? Herkesin kullanabileceği ortak tuvaletler olsun. Buraya gelecek. Sonrasında diyecekler ki aynı cinslerin evliliklerini meşru görmek lazım. Niye efendim şey yapıyorsunuz ki? Şimdi hocam biz bunu şimdi belli bir yaş grubunun üstündekiler hadi canım sen de Müslüman mahallesi salyangoz mu olur diyor ama yapılan araştırmalar özellikle Z kuşağı dediğimiz internet nesli yani 90'dan sonra doğan kuşakta böyle bir şeyi nasıl karşılarsınız diye anket yapılıyor. Hocam %90'ı belki benim için hiçbir zararı yok diyor. Şimdi nereye doğru gidiyoruz? Buyurun görün yani. Bu anlamda 20 sene sonra belki hakikaten Türkiye'nin de bu anlamda siyasi coğrafyası da değişecek. Kültürel coğrafyası da değişecek. Buna topografya mı demek lazım bilmiyorum. Ama çok ciddi bir efendim yozlaşmaya doğru gidiyoruz. Toplumsal cinsiyette bunun en görünen bir de hocam şöyle bir boyutu da var. Onu da ifade etmek lazım. Kadına şiddet denen ve hepimizin hakikaten yüreğini burkan o hadise de buna bir kılıf olarak aslında ortaya konuyor. Yani şimdi kadına şiddeti kim onaylayabilir? Yani Efendimizin tavrı belli.
Ne kadına şiddeti bırakın ya. Hiçbir mahlukata şiddet hoş görülmez.
Ama hocam bu tür haberler özellikle öne çıkartılıyor ve özellikle tam da bu toplumsal cinsiyet meselesindeki derin gündemin üstüne örtülerek meşrulaştırılmaya çalışılıyor. Bu noktada da bu haberler karşısında da teyakkuzda olmak lazım. Eskiden beri bir cinsiyet şey vardır. Kadına ayrımcılık, işte şiddet şu. Ama bu niye son dönemde özellikle öne çıktı? Çünkü medya bunları özellikle önümüze getiriyor. Tabiri caizse böyle vicdanları kanatarak bu tür toplumsal cinsiyetle ilgili gündemi bize böyle yavaş yavaş yavaş
efendim,
kabul ettirmeye çalışıyorlar hocam.
Şimdi burada bir şey daha söylemek lazım. Bir defa Cenab-ı Hak bunda erkek veya kadın için düşünmüyoruz. Yani eğer biz dünyaya kendimizi erkek olarak biz kendimiz getirirsek istediğimiz gibi bedenimizde tasarruf yapabiliriz. Ama öyle değil. Eğer Allah verdiyse bizi Cenab-ı Hak fıtraten erkek olarak ya da kadını kadın olarak yaratmışsa, dünyaya öyle gelmişsek, o zaman ister kadın ister erkek, herkes bedenini de, ömrünü de, zamanını da canının istediği gibi değil, Allah'ın istediği gibi kullanmak zorundadır.
Hepsi emanet çünkü.
Fıtrat da budur.
Evet.
Fıtrata uygun yaşamak da budur.
Evet.
Hatta Miraç kandiline çıkarken Cebrail aleyhisselam iki şey sunuyor Peygamber Efendimiz'e. Birisinde şarap kasesi, birisinde süt. Peygamber Efendimiz sütü tercih ediyor. Cebrail diyor ki işte diyor, şimdi diyor fıtratı tercih ettiğinizi bir kez daha gösterdiniz. Süt fıtrata hiçbir halel getirmez.
Evet.
Ama besler, büyütür, geliştirir ama yalnız bu şarabı içseydin eğer o çok zulme, kargaşaya sebep olabilecek bir değişimin de başlangıcını teşkil ederdi buyuruyor. Bak.
Evet, evet.
Sütü tercih etmesi Peygamber Efendimiz'in. Buradan isterseniz koyun gibi yumuşak başlılığı alın, ister efendiliği, edebi alın, isterseniz evet, sütün yumuşaklığını ve insanı besleyip büyüttüğünü ele alın. Tam fıtrat, fıtrat doğrultusunda yaşamak. Zaten şimdi niye organik tarım diyorlar şimdi?
Hocam zaten tam da ben oraya gelecektim.
Niye organik tarım diyorlar?
Hocam şimdi bu tam da Ramazan'dayız. Yeme içme biraz daha Ramazan'da azalır ama tam tersi fazla gündem oluyor bizde. Maalesef böyle bir durum. Şimdi hocam bu cinsiyet değişiminin ya da yayılmasının işte bir boyutu da o helal gıda meselesi, rızık meselesi yani.
Ya.
Gıdada da aslında bir değişim başlayınca insanda da değişim başlıyor bir tarafından baktığınız zaman. Gıda bozuluyor, insan bozuluyor. İnsan bozuluyor, gıdadaki bozulma devam ediyor.
Artıyor.
Aslında bu birbirini artıyor.
Tabii,
birbirini
kısır
aslında,
döngü.
Evet, kısır döngü hocam.
Kısır döngü. Evet, şimdi burada mesela bakın bizim İbrahim Hakkı Hazretleri Marifetname'de diyor ki eğer beslenecekseniz bulunduğunuz yerin 40 kilometre yarı çapının içerisindeki yetişen şeylerden yiyin. Onlar sizde hiçbir genetik tersliğe sebep olmaz. İthal gelecek şeyden uzak durun diyor.
Evet, evet.
Bu 40 kilometrenin dışından gelecek şeylerden uzak durun.
O bizim acaba hocam, ben zaman zaman bunu düşünürüm de toprağımızın oradan alınmış olmasıyla aynen, alakalı değil
tabii,
mi hocam?
Tabii canım.
Tabii. Burada oradan yaratıldık
annemiz,
çünkü.
Annemiz babamız da buradan evet, beslenmiş, büyümüş.
Evet.
Yetişmiş, biz de buradan beslenmiş, büyümüş, yetişmişiz. Şimdi ama tabii bunu ölçüye koyduğun zaman İstanbul nereden beslenecek?
O da hocam tabii. O da ayrı bir sıkıntı hocam. Özellikle şimdi Medine, Mekke. Bakın orada dünyanın her türlü gıdası da var orada değil mi?
Her yerden geliyor. Şimdi bu bir. Tabii burada bir başka şey. Mevlana diyor ki bak lokmalar da diyor tohum gibidir. Bak fikirlerin ve niyetlerin meyvesi davranışlardır.
Evet.
Fikriniz ve niyetiniz güzelse onun tezahür olan davranışlar da güzeldir. Niyetiniz ve fikriniz bozuk ise onun tezahür olan davranışlar da kötüdür. Lokmalar da böyledir diyor. Eğer yediğiniz bir lokma sizi diyor hayra ve hasenata, güzelliğe teşvik ediyorsa bilin ki o lokmalar helaldir. Hayatınızda o lokmaları çoğaltın.
Evet.
Yok, yediğiniz lokmalar bedeninizde bir ağırlık meydana getiriyor ve sizi ibadet ve taatta tembelliğe sürüklüyorsa o lokmalar haramdır. O lokmalardan da kendinizi uzak tutmaya çalışın. Lokma deyip geçmeyin.
Evet, evet, evet.
Ben bunu hep şeye benzetirim. Ya araba, güzel, işte süper benzinli ya da benzinli araba. Lan benzinle çalıştıracağıma evde şeker var, bir torba eriteyim, bunun suyunu dökeyim, bundan çalışsın, daha tatlı. Desen.
Evet, evet.
Ve şekerin suyunu koysak araba çalışır mı?
Çalışmaz.
Yatak
evet,
yakar.
Evet, evet.
Halbuki Cenab-ı Hak da insan bedenini helal rızka göre dizayn etmiş. Haram rızık bedeni de bozuyor. bedenin bağlantılarını da bozuyor, genetik da yapısını bozuyor. Da bozuyor.
Evet. Yani
bütün
evet.
Şey, fıtratı bozuyor.
Fıtratı bozuyor hocam. Fıtratı evet. Bozuyor. Ondan sonra evet. Da ortaya gerçekten erkek gibi davranmayan erkekler, kadın gibi davranmayan kadınlar çıkıyor. Dolayısıyla hocam iki tane husus öne çıkıyor. Bir, yediğimize içtiğimize dikkat etmek. Bir de kimle bulunduğumuza dikkat etmek meselesi.
Amen.
Yani bu iki noktada da gerçekten ben gençlerimizin çok büyük tehdit altında olduğunu düşünüyorum hocam. Bu fast food gibi işte efendim hazır dışarıdan yenecek yiyeceklerin ve özellikle de bu ihtilat ortamı dediğimiz hani o fıtrata uygun olmayan birlikteliklerin, beraberliklerin gerçekten nesillerimizin kadın ve erkek olarak Allah tarafından konmuş o iki ana mecranın dışında böyle cinsiyetsiz bir yere doğru gittiği maalesef esefle müşahede ettiğimiz
gerçek. Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifi var bariz. Erkekleşen kadınlara, kadınlaşan erkeklere Allah lanet eder. Kadın kadınca, erkek erkekçe kalmalı. Mesela bizim Anadolu'da kadın erkek hayatı müşterek paylaşarak yaşar.
Evet.
Ama her ikisi de.
Yerini bilir değil mi hocam?
Her ikisi de bak bir defa tesettürü sapasağlamdır. Bu ihtilatı, efendim bu cinsiyet bulaşıcılığını engelleyecek her türlü tedbir alınmıştır. Orada böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Ama şimdi öyle değil. Yani bir kadını erkeklerin arasına koyuyorsunuz, o kadının tavrı değişiyor. Ya da bir erkeği kadınların arasına koyuyorsunuz, onun da tavrı değişiyor.
Sizin zaten çok bu, verdiğiniz bir örnek
bu,
var
aynı
hocam.
Aynı şey gibi, aynı bu. Ya artı
kadın polisler.
Artı eksi kutup evet. Gibi. Artı evet, eksi evet. Kutup gibi. Aynı hattı kutuplar birbirini iter, ayrı hattı kutuplar birbirini çeker.
Evet.
Mesela
evet.
Bu şeyi, bu işin bu noktaya gelmesinin arkasında bana göre tesettürsüzlüğün de ortadan yaygınlaşması da bunda müthiş rol oynamıştır diye düşünüyorum.
Ben. Hocam iki şeyi de söyleyerek muhtemelen vaktimiz kalmadı evet. Ama iki şey söyleyerek doğrusu ben sözlerimi bu konuda bitirmek isterim. Bir tanesi bu özellikle AB fonlarıyla besleme diye ifade ettiğimiz bir takım derneklerin, vakıfların bizim milletimizin, evladımızın tam da bu noktalarda tahyirine noktasında yani yapmış oldukları çalışmalara karşı uyanık olmak gerekiyor. Bu birinci nokta.
Evet.
Yani gerçekten bu noktada ciddi bir organize faaliyet var. Yani hem bakanlıklar nezdinde hem efendim resmi bir takım anlaşmalara atılan imzalar nezdinde bizim birazcık bu noktaları daha irdelememiz gerekiyor. Partner ne demektir hocam ya? Ya partner ne demektir yani? Şimdi Fransız meclisi yeni bir karar aldı. Eş bir, eş iki diye bu sefer yine ayağa kalktı bunlar. Dediler ki bir iki ne demek yani? Biz ikinci niye şey ki bir daha üstün, iki niye üstün? Bak karı kocayı kaldırdı. Eş bir, eş iki diye koydu. Onu bile şey olarak görüyorlar. Bir tür ayrımcılık olarak ifade ediyorlar.
Eşitsizce aykırılık değerlendiriyorlar.
Evet, evet. Yani bu açıdan da hocam bu ciddi teyakkuz halinde olmamız gereken bir noktadır diye düşünüyorum. İkincisi de özellikle gençlerimizin anne babalara buradan bir çağrı da yapmak doğrusu isterim. Gençlerimizin hem yedikleri içtikleri dışarıda yeme içmeleri noktasında yani sonuçta haçlığını bu anneleri babaları vermiyor mu? Aman aman evde yemek hususunu özellikle vurgulasınlar. Bir de gençler çok meraklı oluyor. Hemen böyle ayaküstü bir böyle tost alayım bir fast food. Bunların aslında gıda olmadığını, ruhumuzu beslemediğini anlatmak lazım diye düşünüyorum hocam doğrusu.
Allah razı olsun.
Amin cümlemizden hocam.
Çok güzel. Enteresan konuları gündeme
Allah
getirdik.
Allah razı olsun. Çok teşekkür
değerli
ederiz.
Değerli dinleyicilerimiz.
Fırsat verdiniz.
Bir iftar sevinci programımızı daha burada noktalıyoruz. Bir başka programda buluşmak üzere sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Allah iftarınızı kabul etsin.